Ayrım 19. Gürmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Sayfa 238. Lafı neresinden duyuyor? Bir Bektaşi fıkrasından. Sömürkent denilen kent göz alabildiğine dümdüz bir ovada kurulmuştur. Bu dümdüz ovanın ortasında bir yumruk gibi göklere fırlamış çok yüksek bir tepe vardır. Bu tepede Sömürkent'in hakimi, krallar kralı, padişahlar padişahı, Dümdük Hazretleri'nin sarayı vardır. Dümdük Hazretleri bu sarayda has kulları ile birlikte yaşar. O yüce tepede ulular ulusu Dümdük Hazretleri'nin sarayından başka hiçbir konut yoktur. Sömürkent'in evleri bu ulu tepenin eteklerinde tepeyi çepeçevre kuşatmıştır. Sömürkent'ten Dümdük Hazretleri'nin sarayına çok dik bir yokuştan çıkılır. Bu öyle dik bir yokuştur ki her baba yiğit bu yokuşu tırmanmayı göze alamaz. Dümdük Hazretleri'nin kulakları çok ama çok duyarlıdır. Öyle ki Sömürkent'teki bir topal karıncanın iniltisini bile duyar. Dümdük Hazretleri'nin gözleri de çok duyarlıdır. Öyle ki Sömürkent'in kurak ve verimsiz kırlarında toprağın 5 kulaç derinliğindeki bir köstebeğin olmayan gözlerini bile görür. Sömürkent hakimi Dümdük Hazretleri'nin sarayının bulunduğu tepenin eteklerini sarmış olan gece kondularda, kulübelerde, barakalarda, izbelerde yaşayan bütün yoksullar, bütün işlerinin yapılmasını, bütün dileklerinin olmasını, bütün isteklerinin yerine gelmesini Dümdük Hazretleri'nden bekler, her şeyi ondan umarlar. Bunun için de durmadan Dümdük Hazretleri'ne gece gündüz dua ederler. Sömürkentin en dış ucundaki gece konduların ta uzağında, üstü akar, altı kokar, tek odalı bir gece konduda, hiç yok adında, çok yaşlı, çok yoksul, çok hastalıklı bir kişi kendi başına yaşamaktaydı. Amansız bir kıştı. Sömürkentin bütün gece konduları kar altına gömülmüştü. Evlerin bacalarından duman bile tütmüyordu. Ama Ulu Tepe'deki Dümdük Hazretleri'nin sarayının bacalarından çıkan dumanlar göklere yükseliyordu. Gece yarısıydı. Zavallı bay hiç yok, açtı, hastaydı. 40 yamalı hırkasının içinde, delik deşik, yırtık pırtık ve kirli abasının altında soğuktan tir tir titriyordu. Neredeyse donacaktı soğuktan. Bay hiç yok, abasının içinde büzülerek Ulu Krallar Kralı'na şöyle seslendi. Ey yüce Dümdük Hazretleri, sen her şeyi görür ve duyarsın. Elbet benim de dişsiz çene kemiklerimin soğuktan nasıl birbirine vurup zangırdadığını duymaktasın. İstersen neler yapmazsın. Ey büyük, ey ulu Dümdük Hazretleri, beni kurtar soğuktan. Bay hiç yok, sözünü daha yeni bitirmişti ki gece kondusunun çürük çarık kapısı güm güm vurulmaya başladı. Büyük umuda kapılan Bay hiç yok, hah sesimi duydu Dümdük Hazretleri, işte bir iyilik severi yanıma gönderdi diye sevindi. İnleye inleye kalktı yerinden gitti, kapıyı açtı. İçeri bir insan azmanı daldı ki pala bıyığının 2 sivri ucuna 2 adam asılsa taşır. Bana örtünecek bir şey ver de şurada yatayım dedi. Bay hiç yok, benim de örtüneceğim yok diye inleyince arkasından kovalayan jandarmadan kaçıp kurtulmuş olan haydut, hayt diye yeri göğü ineten bir nara savurup korkudan yere yığılmış olan Bay hiç yokun üstünden abasını, sırtından hırkasını sıyırıp aldı. Bunları örtündü, yan gelip yattı ve horlamaya başladı. Yarıdan çok çıplak kalmış olan Bay hiç yokun kemikleri sabaha dek birbirine çarptı. Gün ağrırken haydut abayı, hırkayı da alıp savuştu. Bay hiç yok açlıktan ölmek üzereydi. Son kalan bir baş soğanla bir tutam tuzundan başka yiyeceği yoktu. Ama günlerdir hep soğan yemekten bıkmıştı. Artık soğanı hasta midesi götürmüyordu. 2 elini yüce tepeye doğru açıp, ey koca Dümdük Hazretleri, sanki daha yumurtadan çıkmamış sineğin gözünün rengini bile görürsün. Sanki daha yumurtadan çıkmamış bülbüllerin şakımalarını bile duyarsın. Elbet beni de görüyor, açlıktan kuruyan bağırsaklarımın nasıl guruldadığını da duyuyorsun. Demeye kalmadı, gece kondunun kapısı güm güm dövülmeye başladı. Bay hiç yok, yetişip açmasa kapı kırılacaktı. Bay hiç yok, büyük umutla sürüklene sürüklene gidip kapıyı açtı. İçeriye önce bir nara, sonra da narayı atan eşkıya daldı. Ulan moruk, çabuk bana yiyecek çıkar diye gürledi. Bay hiç yok, bir lokma yiyeceğim yok diyecek olduysa da haydut kafasına bir yumruk indirip palasını kınından sıyırınca bir baş soğanla bir tutam tuzunu haydutun önüne koyup buyur yiğidim, afiyetle ye, şeker bal olsun dedi. Haydut ziftlenip savuştu. Bay hiç yokun cigarasızlıktan başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Tabakasının dibinde kalmış tütün kırıntılarını, tozlarını toplayıp gazete kağıdıyla bir cigara sardı. 2 elini Ulu Tepe'ye doğru açıp, Ey büyük dümdük hazretleri, artık bana acı da yardım et. Cigarasızlıktan gözlerim kararıyor. Derken kapı yıkılırcasına dövülmeye başladı. İşte en sonunda dümdük hazretleri onu görmüş, sesini duymuş ve bir yardımcı göndermişti. Ayaklarını sürüye sürüye büyük bir umutla gidip kapıyı açtı. Bir sarhoş yalpalayarak içeri dalıp, ''Ulan moruk, kafam tuttu, çabuk bir cigara ver.'' diye bağırdı. Bay hiç yok cigarasını saklamak isterken sarhoş zorla elinden cigarayı aldı. Sarhoşun kızgınlığı geçmemişti. ''Cigaram yok diye bana yalan söylersin han.'' Bay hiç yoku bir şamarda yere yıkıp kibritinin aleviyle kavlamış eski kulübenin çürük tahtalarını tutuşturmaya başladı. Birden kulübeyi alevler sarınca keyifle cigarasını tüttüren sarhoş da savuştu gitti. Yerdeki hiç yok zorlukla kendini alevlerden dışarı atıp yanmaktan kurtuldu. Karların üstünde inliyordu. İşte burada donarak ölüp kalacaktı. Sesinin gittikçe zayıfladığını, uzaktan dümdük hazretlerine duyuramadığını düşündü. Son gücünü toplayıp kalktı, yollara düştü. Saraya gidip dümdük hazretlerinin ayaklarına kapanacak, yardım dileyecekti. Ama o dimdik yokuşu çıkması olanaksızdı. Soluk soluğa düşüp kalıyor, karların içinde debelenip duvara yuvarlanıyordu. Yokuşun ancak üçte birine tırmanabilmişti ki yere kapaklandı. Karların üstüne düşüp kaldı. Artık ölüyorum diye geçirdi içinden. Zorlukla iki sıska elini saraya doğru kaldırıp, ''Ey kralların kralı dümdük hazretleri, elbet sesimi duyuyorsun. Huzuruna gelecek gücüm kalmadı. Sen her istediğini yaparsın. Bana bir taşıt gönder de yanına varayım.'' dedi. Demesiyle bir de geriye dönüp baktı ki yokuşun alt başında bir adam bir atı yedeğine almış kendisine doğru geliyor. Demek en sonunda dümdük hazretleri ona bu adamla bir at gönderiyordu. Bay Hiçyok'un bumburuşuk yüzü güldü. Sönük gözleri parladı. Atla gelen adam yaklaşınca atın arkasında bir de tay olduğunu gördü. Yedeğinde at olan adam yanına gelince yerde yatan Bay Hiçyok'a bir tekme sallayıp ''Kalk lan, ne yatıp duruyorsun orada, yan gelmiş.'' dedi. Bay Hiçyok zorlukla kalktı. ''Al şu tayı sırtına dürzü. Aman, amanı yok. Şimdi bitiririm seni. Tay yeni doğdu. Yazıktır hayvana, al sırtına da yokuşu çıkart.'' Tayı Bay Hiçyok'un sırtına yükleyip ver etti kamçıyı. Bay Hiçyok tayın ağırlığıyla tökezledikçe kafasına gözüne kamçı iniyordu. Ihlaya oflaya tayı çıkardı tepeye. Yere yıkıldı. Adam da tayını, atını alıp gitti. Nah işte. Dümdük hazretlerinin sarayı karşıdaydı. Güneşten ışıl ışıl parlıyordu. Altın kapısı, gümüş duvarları 5-10 adım ötedeydi. Ama Bay Hiçyok kıpırdayamıyordu bile. Dümdük hazretlerinin has kullarından biri saraydan çıktı. Yerde karlar içinde yaşlı birinin inlediğini görünce ona yaklaşıp ''Belli ki yorgunsun, açsın, hastasın, burada donup kalacaksın. Ne diye dümdük hazretlerine yalvarıp sesini duyurmuyorsun?'' dedi. Bay Hiçyok başını zorlukla adama çevirip acı acı güldü. Adam ''Ne yani?'' dedi. ''Ne demek istiyorsun? Dümdük hazretleri sesini duymaz demeyi mi götürüyorsun?'' Bay Hiçyok ''Yo'' dedi. ''Duyar, duyar. Duymaz olur mu hiç?'' Duymasına şıp diye duyar da ama lafı hep tersinden anlıyor. Eşek şakası. Gözleri elmacık kemiklerinin üstünde püskül püskül kaşları da birbirine karışıp bitişmiş. İleri fırlak alnının genişliği iki parmak eninde. Koskoca kafa olduğu gibi göğsüne gömülmüş, boyun hiç yok. Yüzü elbisesinin dışında görünebilen bütün derisi sert kıllarla örtülü. Ellerini sarkıttığı zaman parmakları diz kapaklarına ulaşıyor. Boyu kısarak ama kalın, geniş, küt. Suçu mu? Suçları çok. Boğduğu bir kadının kanını emmiş. Bir karı kocayı baltayla kesip parçalamış, etlerini de tuzlamış. Yol bağcılığı yapmış. Üç şoförü yol üstündeki ağaçlara asmış. Celo'nun suçlarını öğrenmek insanın sinirlerini bozmaktan başka bir şeye yaramaz. Bu adam yememiş, içmemiş, durmadan cinayet işlemiş. Bütün bu cinayetlerini işlerken suç işlediğinin farkında bile olmamış. O normal hayatını yaşıyor. Kasap et sattığı, işçi çalıştığı, memur görevini yaptığı için nasıl suçsuzsa, Celo da kendisini onlar gibi suçsuz sayıyor. Bu yüzden de kendisini neden yakalayıp cezaevine attıklarını bir türlü anlayamıyor. Hayırlısıyla buradan kurtulur kurtulmaz yine normal işine devam edecek. Yargılanması 4,5 yıl sürdü. Durmadan yeni yeni cinayetlerin ortaya çıkması yüzünden yargılama uzamıştı. Yargı İdam ama Cello mahkemede okunan kararla ne olduğunu anlayamamıştı. Okunan uzun karardaki sözler, anlamını bilmediği sözcükler öyle hoşuna gitmişti ki bu parlak ağdalı kararı kurtuluş fermanı sandı. İdam cezasını yediği gün mahkemeden cezaevine gidince kendisini çeviren meraklı arkadaşlarına "Paçayı kurtardık" dedi. Hakim bir konuştu, bir konuştu arkadaş, olursa böyle olur, darısı başınıza. Celo'nun idam kararı temiz edilmedi. İdam olduğu için kendiliğinden temizde giden kararı Danıştay onaylamıştı. Celo buna büsbütün sevindi. Tasdik Celo, tasdik diyenlere sevinçle "Tamam" dedi, "tamam artık. Tasdik de edildi ya, temelli kurtuldum demek." Mecliste de idam onaylanmıştı. Celo sevinçten uçuyordu. "Yahu mebuslar bile benim işle uğraşıyor. Allah razı olsun. Onlar da tasdik etmişler. Artık bunu kimse bozamaz. Öyle değil mi kardeş?" Arkadaşları "Öyle Celo, öyle. Kimse bozamaz" dediler. Nihayet son onaylama Cumhurbaşkanı'ndan da çıkmıştı. Celo kendisine böyle önem verilmesine çok övündü. "Kurtuldum kardeş, temelli kurtuldum. Hakimi, mebusu, Cumhurbaşkanı hep benden yana." Ama Celo neden artık cezaevinden salmıyorlar diye sızlanmaya başlamıştı. Daha başka tasdik edecek kimse var mıydı? Yoktu. Öyleyse bıraksınlar yakasını. Celo'nun sarılıvermesi kendince gün işiydi. Bugün yarın bırakacaklar diye beklerken Celo'yu gardiyanlar koğuştan çıkarıp ayrı bir taş odaya koydular. İdama gidecek olanlara böyle yapılırdı. Celo taş odaya bir başına kapatılmasına daha çok sevindi. Üstüne taş odanın kapısını kapayacak olan gardiyana "Öyle ya kardeş" diyordu. "Öbür heriflerin yanında benim işim ne? Onlar suçlu. Benim yerim burası." Taş odada düşünüyordu. "Dışarı salmadan önce beni burada dinlendiriyorlar. Çok iyi. Dinlenir, beslenir, öyle dışarı çıkarım." Deliksiz uykular çekiyordu. Bir sabah güneş doğarken kapısı açıldı. İçeri girenler imam, savcı, gardiyanlar ve cezaevi müdürüydü. Celo'nun birbirinden ayrı küçük gözlerinin iğne başı iriliğinde bebekleri sevinçle parladı. Demek artık bırakacaklardı. Bu adamlar kendisine "Haydi Celo, güle güle" demeye gelmişlerdi. Bunlar ne iyi insanlardı. Bırakılacağına iyice inanan Celo içeri girenlere "Buyurun ağalar" dedi. İmam "Allah günahlarını affetsin" dedi. Sonra kendi okuduğu duayı Celo'ya da tekrarlatarak tövbe ettirdi. Celo "Tamam, duayı da yaptık, tövbe de ettik, artık tertemiz oldum, şimdi bırakacaklar" diye içinden gülüyordu. Baş gardiyan "Hakkını helal et Celo" dedi. "Niye, iyi adamlardı bunlar canım, ayrılırken kendisiyle helalleşiyorlardı. Daha önce bu baş gardiyan için kötü şeyler düşündüğünden biraz utandı. Hakkını helal et Celo" diyen gardiyanların gözleri yaşarmıştı. Gardiyanlar Celo cezaevinden gidiyor diye üzülmüşlerdi. Celo "Helal olsun kardeş" dedi. "Siz de hakkınızı helal edin." Savcıya, cezaevi müdürüne, imam efendiye "İnşallah yakında görüşürüz" dedi. Bu dilekten ötürü müdür, savcı, imam efendi bozuldular, sustular. Celo'nun dileğine katılmadılar. İki gardiyan Celo'nun kollarına girdiler. "Eh, uğurlama olursa işte bu kadar olur gayrı." Celo koltukta gidiyordu. Kapı altında Celo'yu jandarmalar aldılar. Silahları, jandarmaları görünce Celo'nun sevinci büsbütün arttı. "Allah razı olsun" diye geçirdi içinden Celo. "Beni düşmanlarımdan koruyorlar." Başından idam gömleğini sokup sırtına geçirince Celo büsbütün sevindi. Öyle ya, dosta düşmana karşı üstündeki yırtık pırtık elbiseyle görünecek değildi ya. "Tamam" dedi içinden. Yeni urbayı da giydirdiler, şimdi beni salıverecekler. Sırtında bembeyaz gömlek, yanında kendisini koruyan silahlı jandarmalar. Her iş yolundaydı. İki jandarma Celo'yu cezaevi kapısında duran arabaya bindirirlerken Celo onlara "Zahmet ettiniz vallahi" dedi. "Araba hiç istemezdi. Boşuna zahmet." Demek Celo'yu yayan yürütmeyecekler. Arabayla götüreceklerdi. Bu ağırlamadan şişinen Celo'nun üstüne her yanı kapalı cezaevi arabasının kapı kanatları sürgülendi. Araba yürüdü. Kapıyı açtıkları zaman Celo kendisini büyük bir alanda buldu. Alan kalabalıktı. "Allah Allah" dedi. "Beni karşılamaya bunca kalabalık çıkarmışlar." Şimdi onu bu kalabalığın arasına bırakacaklardı. Celo'yu jandarmalar alanın ortasındaki sehpanın altına götürdüler. Sehpa tahtadan yapılmış yüksekçe bir yere kurulmuştu. Celo'yu bu yüksek yere çıkardılar. Demek bir de tören yapılacaktı. Kendi kendine "Benim için amma matması harif etmişler ha" diye gülümsedi. İki basamakla çıkılan tahta kerevetin üstünde bir de iskemle vardı. Celo'yu iskemleye çıkardılar. Buradan kalabalığa nutuk mu söyleteceklerdi yoksa? Öyle olacaktı besbelli. Ama ellerini niye bağlamışlardı? Herhalde Celo'nun sinirli olduğunu biliyorlar, evinden kaza çıkmasın diye böyle yapmışlardı. Az sonra, haydi, güle güle Celo diyeceklerdi. Celo'ya, son arzun nedir, söyle dediler. Nutuk söylemesini istiyorlardı. Söylemem dedi, kalabalıkta konuşamam. Bir istediğin yok mu? Vallahi mahcup edilsiniz, daha ne isteyem artık. Celo'nun boynuna yağlı ipin ilmiğini geçirdiler. Celo işte bunu anlayamadı. Cellat, Celo'nun ayağı altındaki iskemleyi bir tekme savurunca boğazı ilmikle sıkılan Celo telaşla debelendi. Dur ulan, şakayı sevmem alçak. Zabah zabah, bu eşek şakası da ne oluyor diye bağırmak istedi ama sesi gırtlağında düğümlendi. Bu aklıma gelmemişti. Hasan Usta'nın bugünkü düşkün haline bakmayın. Gençliğinde, hani gençliğinde dersek o kadar da eski değil. Daha 20 yıl önce eline keseri testereyi aldı mı, yanında 2-3 de yardımcıyla bir hafta içinde bir evi çıkarıverirdi. Bu kadar eline ayağına çabuk yapı kalfası görülmemişti. Şimdi eski kalfadır diye hatırını sayar da birisi iş verirse verir, vermezse desturun kargalar tuvalete gitmeden mahalle kahvesine çıkar, tavla başında çaptan düşmüş şairler, işletmeden alınmış politikacılar gibi eski günlerinin dalgasını geçerdi. Ne şans, zara bak be. Oğlum sen git de balık tut. Ben bir zaman horhor da bir ev yapmıştım. Evallahi. Şeş ciharım kandesin. Hani diyordum, şimdikiler de kalfa diye, mühendis diye çıkmış orta yere. Alim Allah, ben keseri elime aldım mı? Zar tutma. Zar tutmadan atılmaz. Kahveci, Hasan Usta'ya bir 4-5 getir. Severler genç ise... Neydi o günler? 3 katlı bir konak yavrusu yapmıştım. Şaşı 5 görmeye başladın. Gözlük tak. Gelsin de şimdiki mühendis beyler görsün. Cahar ise, severler genç ise. Namussuz kemik. Tıh, söyletir adamı. Boğaz içinde bir yalıyı kaç günde bitirsen beğenirsin. Hem de şşt, seyrek sakallı Mehmet Ağa, aşağı kapıya. Gele yavrum. Vay dur baracı vay. Ulan parasını mı verdik be? O zamanlar malzeme de ucuzdu birader. Çarşaf lazım mı Hasan Usta? Senin ayağın çarşafa dolaştı. Bir döşeme yapardım. Allah seni inandırsın. Şaşırdı. Üst üste iki partide de 2 Mars bir oyuna yenildiği gece canı çok sıkkın bir halde Hasan Usta evine döndü. Yatağa uzandı. Yıllar var ki artık kadınlar rüyalarına bile girmiyorlardı. Bütün ömrü başkalarına ev yapmakla geçmiş, kendine başını sokacak bir kulübecik yapamamıştı. Düşündükçe canı sıkılıyordu. İsteseydi neler yapamazdı ama daha fırsat vardı. Eli keser tutarken kira köşelerinde sürünmekten kurtulmalıydı. Yaptığı yüzlerce ev içinde hep o küçücük, nohutoda bakla sofa, pancurları kiremit kırmızısı, tahini boyalı, yeşil balkonlu, konak yavrusu gözünün önüne geliyordu. Pek o kadar da değil ama kuş yuvası gibi bir evcikte kendine yapabilirdi, düşündü. Böyle bir evi kaça çıkarabilirdi? Kurdukça kurdu, artık gözünü uyku tutmuyordu. O bu gece muhakkak bir ev yapmalıydı. Düşündü, taşındı, hesap etti, kitap etti, aklından geçirdiği böyle bir evi ancak 10.000 liraya çıkarabilirdi. Say ki 4.000 lira cebinde. Haydi Hasan Usta, dedi kendi kendine, yap bir evde ev sahiplerinin ağzının kokusunu çekme. 4.000 lirası cebindeydi. Önce güzel bir yerden arsa aldı. Şimdi arsalar da pahalanmıştı. Onun zamanında bu arsa fiyatlarına bir han yapılırdı. Gözünü uyku tutmuyordu. Çekişe çekişe pazarlık etti. Kıydı paracıklara, arsayı üzerine tapulattı. Şimdi iş temelin kazılmasına gelmişti. İşçiler tuttu. Kendisi de onların başındaydı. Sıcak soğuk demeden çalıştılar. Ama işçilerden çok dertliydi. Nerede onun zamanındaki işçiler? Onlar bir işe canı gönülden kendi işleriymiş gibi sarılırlardı. Şimdikiler işi açılış nutku gibi angarya sayıyorlardı. Sıra taş, tuğla, çimentoya gelmişti. Bunları ucuz pahalı demeden aldı. Temel duvarları örülmeye başlandı. Hem sağlam hem de güzel bir ev yapacaktı. Bundan sonra da başka hiç kimse ev yapacak değildi. Yaptığı son evin içinde son nefesini vermeliydi. Tek katlı evin duvarları yükseldi. Hatıllar atıldı, döşemeler çakıldı. Kapılar, pencereler takıldı. Her şey olup bitti. İş tam çatıya gelince paralar da suyunu çekti. 4.000 liradan metelik kalmamıştı. Yatağında bir o yana bir bu yana döndü. Boşa koydu dolmadı, doluya koydu almadı. Ne yaptı ne ettiyse bir türlü çatıyı kapayamıyordu. Elimi biraz açık tuttum diye düşündü. Yaptığı evi bozdu. Başka bir ev yapmaya başladı. Tam çatıya gelince yine elinde avucunda para kalmamıştı. İnsan yorganına göre ayağını uzatmalı dedi. Bu sefer başka yerden daha ucuza bir arsa aldı. Yine olmadı. Elindeki 4.000 lirayla evin çatısını kapamak imkansızdı. Yatağının içinde sağa sola dönmekle de çatıyı örtemezdi. Hasan Usta evler yapar, yaptıklarını yıkar, yeniden yaparken güneş de çıkmış, sabah olmuştu. O kadar canı sıkılmıştı ki doğru soluğu kahvede aldı. Ağzını bıçak açmıyor, durmadan köylü paketinin kağıdına hesaplar yapıyordu. Tavla arkadaşlarından biri yanına sokuldu. ''Merhaba Hasan Usta, var mısın?'' Hasan Usta karşılık vermedi. Parmaklarıyla paranın hesabını yapıyordu. ''Ne o ya? Bir şey canın mı sıkıldı? Binin yarısı 500, o da bizde yok.'' ''Sorma birader, dün gece hiç uyuyamadım.'' ''Belli, gözlerin şiş şiş. Bir derdin mi var?'' ''Hem de ne dert. Kendime başımı sokacak bir ev yapayım dedim. Çatısını örtmek için daha 2.000 lira lazım.'' Arkadaşı Hasan Usta'yı başındaki yağlı kasketten yırtık pabuçlarına kadar süzdü. Acaba ihtiyar oynatmış mıydı? Ne söylersin sen Hasan Usta? Kendine ev mi yaptın? Daha bitmedi. Çatıya kadar çıktım, üstünü örtemiyorum. 2.000 lira muhakkak lazım. Tevekkeli para ile imanın kimde olduğu bilinmez derler. Madem ki çatıya kadar çıktın, öyleyse kolay. Git bankalardan birine evi ipotek et, al 2.000, çık çatıyı. Yok canım öyle değil. Dün gece düşündüm, taşındım. Cebimde 4.000 liram olsaydı bir ev yapardım dedim. Kendi kendime. Sanki 4.000 lira cebimdeymiş gibi. İşe başladım. Şimdi her şey pahalılaşmış birader. 2.000 lira olmazsa çatıyı örtemeyeceğim. Hasan Usta'yı sahiden dertli diye ciddi ciddi dinleyen arkadaşı fena halde içerlemişti. Bire kerhut diye bağırdı. Madem ki işin lafı ile geçiniyorsun, cebine 4.000 koyacağına 10.000 lira koysaydın da 6.000 ile evi yapıp 4.000'i de tıkır tıkır yeseydin, olmaz mıydı? Hasan Usta'nın gözleri sevinçle parladı. Sağ ya, dedi. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Gözünüz aydın efendim. Sıkı yönetimin daha ilk günüydü. Evime o türlü telefonlar edilmeye başlanmıştı. Tanımadığım meraklı yurttaşlardan biri telefonda benim konuştuğumu anlayınca büyük bir şaşkınlık içinde sormuştu. ''Aa, gerçek mi? Demek sizi tutuklamadılar.'' ''Hayır, tutuklamadılar.'' Konuşmayı kısa kestim. Telefonu kapatıp işime dalarken yine telefon zili çaldı. Başka bir okurum soruyordu. ''Affedersiniz, pek şaşırdım da evde olduğunuzu anlayınca.'' ''Neden şaşırdınız?'' ''Sıkı yönetimin sizi tutukladığını sanıyordum.'' ''Tutuklamadılar.'' ''Oh, oh, çok sevindim.'' Sıkı yönetimin beni tutuklayıp tutuklamadığını öğrenmeyi dert edinmiş meraklı yurttaşların telefondaki sorguları gecenin geç saatlerine dek sürdü. Ertesi sabah uzak yakın tanıdıklar evime gelmeye başladı. Bunlardan bir hanım, ''Sizi evde gördüğüme çok sevindim.'' diyordu. ''Alıp götürdüler diye öyle korkmuştum ki.'' ''Kim alıp götürecekmiş?'' ''Sıkı yönetim elbet.'' Dostluk ilgisi, sevgi gösterdikleri için de sinirlendiğimi belli edemiyordum. Ama o gün evime gelenlerden bir arkadaş da, ''Aman çok iyi, bu sefer seni tutuklamamışlar.'' diye sevinç şaşkınlığı gösterince artık dayanamayıp, ''Beni neden tutuklayacaklarmış canım?'' diye sesimi yükselttim. O sinirimi yatıştırmak isteyen bir gülümseyişle, ''Bundan önceki sıkı yönetimlerde sanki ne diye tutukluyorlardı?'' diye sordu. Konuklardan biri de, ''Öyle ya.'' dedi. ''Her sıkı yönetimde seni tutuklarlardı da.'' Bu kez tutuklamadıklarına göre herkes meraka kapılmıştı. Acaba neden tutuklamıyorlardı? Bunda bir giz vardı ama neydi? Sıkı yönetimin üçüncü günü de artarak süren bu merak ve ilgiden artık iyice tedirgin olmaya başladığım, evimde çalışamaz olduğum için gideceğim yeri bilmeden sokağa çıkmıştım. Durakta otobüs beklerken tanımadığım biri yanıma sokulup, ''Günaydın efendim.'' dedi. ''Sizi burada görünce öyle şaşırdım ki.'' ''Neden şaşırdınız?'' ''Tutuklandınız diye duymuştum da, neden tutuklanacakmışım?'' diye bağırdım. Durakta bekleyenlerden bir yaşlı adam, ''Tutuklayacak olsalardı elbet bir neden bulurlardı.'' dedi. Durak kalabalıktı. Hepsi de bizim konuşmamızla ilgilenmişti. Üstelik onlar da konuşmaya katılmışlardı. Bastonu yaşlıca bir bey, ''Her sıkı yönetimde gazetelerde sizi tutuklandı diye okurduk.'' dedi. Bunu söylerken, ''Ah efendim, ah! Nerede eski sıkı yönetimler?'' ''Şimdikilerde siz sıkı yönetim mi diyorsunuz? Eskiden olacaktı ki siz sıkı yönetim nasılmış görecektiniz. Şimdiki zamanda sıkı yönetimin bile tadı yok.'' der gibi bir özlem içindeydi. Otobüste bir türlü gelmek bilmiyordu ki binip otobüse beni çevirenlerin şu gevezeliklerinden kurtulayım. Esnaf giyimli bir adam, ''Bu seferki sıkı yönetim gevşek, gevşek.'' dedi. ''Beni tutuklamadılar.'' diye üzülmüş görünüyordu. Bir kadın, sıkı yönetim ilan edileli dün bir, bugün iki dedi. Daha belli olmaz, belki tutuklarlar. İster sevdiklerinden, ister kızdıklarından konuşsunlar. Bu türlü sözlerden sinirlendiğim için otobüse binmekten vazgeçtim. Oradan uzaklaşırken demin daha belli olmaz diyen kadına bir adamın, ama eskiden sıkı yönetimin ilk gününde onu tutuklarlardı dediğini duydum. Sanki sıkı yönetimin geleneği bozulmuş, bir ulusal alışkanlık değişmiş gibi tedirginlik içindeydiler. Neredeyse sıkı yönetim komutanlığına gidip, neden hala tutuklamadınız, bu ne biçim sıkı yönetim diye soracaklardı. O gün tanıdığım tanımadığım birkaç kişi daha aynı soruyu sordu. Sizi tutuklamadılar mı efendim? Hayır efendim. Hele biri de ne zaman tutuklarlar dersiniz diye sormaz mı? Tanışlardan kimi görsem aynı şaşkınlık içinde soruyordu. Aa, sen dışarıda mısın? Beni en çok sinirlendiren bütün kitaplarımı okuduğunu söyleyen genç, güzel bir bayanın şu sorusu olmuştu. Acaba neden tutuklamadılar efendim? Elimde olmadan bağırdım. Ben ne bileyim a efendim. Çok merak ettiyseniz gidip kendilerine sorun. Yaptığım kabalıktı. Onlar bana olan sevgilerinden, ilgilerinden böyle ateşli bir meraka kapılmışlardı. Ama artık sinirlenmemek de elimde değildi. 5-6 gün hep bu hava içinde geçti. Ne evde ne dışarıda rahat vardı. Hiç kimsenin neden tutuklanmadığımı soramayacağı bir yere gidip başımı dinlemek istedim. Deniz kıyısında bir çay evine gittim. Çayımı içerken bir genç kadınla erkek yanıma geldi. Erkek beni dışarıda, yani özgür görmekte çok memnun olduklarını söyledi. Kadın, demek daha tutuklamadılar, dedi. İlle tutuklanmam mı gerekiyordu, dedim. Yo hayır, dedi. Yani herkese tutukladılar da. Herkesi mi? Öyle ya, hemen hemen bütün yazarları, aydınların çoğunu, şairleri, karikatürcüleri, yazarları filan, bütün tanınmış ünlü kişileri tutukladılar da. Bir ben mi kaldım demek istiyorsunuz? Gibi. Ciddi mi konuştuklarını, şaka mı ettiklerini anlayamadım. Ama bana o gün başkaları da aynı sözleri söylediler. Birçok yazar tutuklanmış da. Herkes soruyordu. Acaba sizi neden tutuklamadılar efendim? Gitgide ben de kendimden işkillenmeye başlamıştım. Neden beni tutuklamıyorlardı? Herkes tutuklanmamda birlik olduğuna göre bende bir eksiklik mi vardı da hala tutuklamıyorlardı. Gün geçtikçe sinirlerim bozuluyordu. Kimi görsem hep merak içinde soruyordu. Hala dışarıda mısınız efendim? Acaba neden? Var bunda bir şey. Hemen hemen bir siz kaldınız da efendim. Çok şaşılacak şey. Çevremdekilerin bakışlarından, gözden düştüğümü, okurlarımın gözünde değerimi yitirdiğimi anlıyordum. Bana acır gibi bakıyorlardı. Hah, ne olacak? Bir de yazar olacak. Daha sıkı yönetim bile tutuklamıyor. Anla artık. En sonunda, evet, en sonunda bir gece yarısından sonra kapımızın zili çalındı. Ama nasıl çalınma? Hani şu polis romanlarında kapının zili acı acı çalındı diye yazar ya, işte öyle çalındı kapımızın zili. Üst üste. Açtık kapıyı, 6 polis. Bir sivil polis, bir de teğmen girdi içeri. Girdi mi? Dedim. Hayır, girmediler. Daldılar. Aradılar, taradılar. Ne olduğunu bilmedikleri bir bavul dolusu kitabımı da alıp beni de götürdüler. Kısacası meraklılara duyurmak istiyorum. Tutuklandım. Gözünüz aydın efendim. Hayvanlar Mahkemesi. Sabaha bir saat kalmış. Neredeyse gün ışıyacak. Elimde kalem, önümde kağıt, gözlerim kapanıyor. Başım göğsüme düşüyor. Bir duman içinde kalıyorum. Sonra kendimi bir ormanda buluyorum. Birkaç geyik. İnsan! İnsan! Koşun kardeşler, burada bir insan var! Diye bağırıyor. Ormanın içinden her ağacın arkasından bir hayvan çıkıyor. Bir çift ayı üstüme yürüyor. Ana ayı, işte işte diye bağırıyor. Yavrularımı kurşunla vuran bu alçak. Bir koç boynuzlamak için geriliyor. İri kazlar tıslayarak bana koşuyorlar. Arkama dönüp kaçıyorum. Ormanın içine dalıyorum. Bütün hayvanlar arkamdan bağırışarak koşuyorlar. Tutun, yakalayın, insan kaçıyor, yakalayın. Ama onlar benden hızlı koşuyorlar. Soluk soluğa yaşlı bir meşe ağacının dibine düşüyorum. Meşe dallarını kamçı gibi bana vurarak arkamdan koşan hayvanlara bağırıyor. Koşun hayvan kardeşler, koşun. İnsan denilen alçak işte burada. Koşun da şunun işini bitirin. Bu alçaktan ben de çok çektim. Baltayı eline alır, benim soyumu sopumu da keser. Gelin, burada. Başıma üşüşen hayvanlar beni yakalıyorlar. İki kurt beni aralarına alıp sürükleye sürükleye götürüyor. Öteki hayvanlar da arkamızdan bana hınçla bağırarak geliyorlar. Orman içinden bir alana çıktık. Mahkeme kurulsun diye bir ses yükseldi. Beni getiren kurtlara, beni yiyecek misiniz diye sordum. Kurtlar, kanunda suçunun cezası neyse o olacak dedi. Ormanda kanun olur mu diye sordum. Her yerin kendine göre bir kanunu var dedi. Şimdi hayvanlar mahkemesi kurulup cezam verilecek. Alanın ortasına kütüklerden bir kürsü kurdular. Sanık yerini de yaptılar. Alan bir mahkeme salonu oldu. Kürsüdeki jüri başkanı Kart Pirokuz'du. Üyeler de besili bir katır, gözlüklü bir fil, bir de uzun bıyıklı bir deve kuşu. Savcı yerinde bir papağan vardı. Pireden deveye kadar bütün hayvanlar da dinleyici yerlerini doldurmuştu. Zabıt katipliklerini şişman bir inekle bir bıldırcın yapıyordu. Mübaşirlik işini gören horoz ötmeye başladı. Adem aleyhisselam oğlu, insan oğlu insan. Sesimi çıkarmayınca, Adem aleyhisselam oğlu konuşan hayvan diye bağırdı. Üstüme alınmadığım için hiç oralı olmadım. Beni getiren kurtlardan biri kolumu dürttü. Hadi yürüsene. Gösterilen sanık yerini aldım. Dinleyici hayvanlardan kükreme, havlama, hırlama, kişneme, ötme, miyavlama sesleri uğultu uğultu göklere yükseliyordu. Jüri başkanı arka ayağının nalını 3 kez kürsüye vurarak gürültü yapan hayvanları susturdu. Daktilo bıldırcına, yaz kızım dedi. İnsan olmak ve insanca davranmak suçlarından sanık, Adem aleyhisselam oğlu konuşan hayvan mahkeme salonuna alındı. Sorgusu başladı. Sonra adımı, sanımı, işimi, gücümü sordu. Papağan ayağa kalktı, gagasını kanadına sümkürdü. 2 kere öksürüp boğazını temizledikten sonra iddianamesini okumaya başladı. Sanık konuşan hayvanın yapılan bu kadar ihtar ve verilen gözdağlarını hiçe sayarak, orman kanununun bütün maddelerini çiğnemek suretiyle insan kalmakta direnmesi sonunda, kralımız aslan tarafından kendisinin orman kanunu çerçevesi içinde paramparça edilerek yenilmesi emredildiğinden, suçu öteden beri bilinmekte olan sanığın parçalanma cezasına çarptırılmasını diliyorum. Öküz sağındaki katır solundaki fille fısıldaştıktan sonra bana, savcının iddianamesini dinledin, bir diyeceğin var mı diye sordu. Yüksek jüri makamını işgal eden sayın öküz, sayın fil, saygıdeğer katır ve pek sayın deve kuşu da bilirler ki papağan ancak kendisine öğretilen sözleri ezberler. Anlamadan tekrarlar. Bütün bu sözleri sayın papağanın kralınız aslandan öğrenmiş olduğu muhakkaktır. Bundan ötürü sözünü bitirmeden dinleyici hayvanlar, şu aşağılık insanı daha söyletiyorsunuz, bırakın parçalayalım, parçalayalım diye bağırışmaya başladılar. Jüri başkanı ayağının nalını kürsüye vurarak gürültüyü durduruyordu. Oy birliğiyle yargılanmanın gizli yapılmasına karar verildi, dedi. Ama nasıl olur diye bağırdım. Sesime kulak veren olmadı, beni susturdular. Dinleyici hayvanlar dışarı çıkarıldı. Jüri başkanı, tanık manda gelsin, dedi. İçeri alınan tanıkman da beni göstererek, bu konuşan hayvan, dedi, katildir. Bütün çoluğumu çocuğumu kesip yediği gibi soyumu sopumu da kesip yemiştir. Kanıma kan, canıma can istiyorum. Jüri başkanı, söyleyecek sözün var mı, diye sordu. Kendimi savunabilmek için bir avukat tutacağım, dedim. Avukat tutabilmem için oturuma 10 dakika ara verildi. 2 kurt koluma girip beni mahkeme alanından dışarı çıkardılar. Bütün hayvanlar benimle alay ediyorlardı. Üstümde uçan bir karga tepeme uygunsuz işler yapıyordu. Bu onları daha çok güldürüyordu. Hayvan kardeşlerim, bana yardım edin, bir avukata ihtiyacım var, dedim. Bir boğa yılanı, savunmanı yaparım ama ücret olarak da seni yutarım, dedi. Bir ayı geldi, avukatlığını üzerime alırım ama başını da yerim, dedi. Sırtlan, kolunu verirsen vekaletini alırım, dedi. Avukatlık ücreti olarak kimi bacağımı kimi gövdemi yemek istiyordu. Bir maymun geldi. Ben elbiselerinle yetinirim, dedi. Üstündeki bütün elbiseleri donuna kadar çamaşırlarını verirsen ben avukatlığını yaparım, dedi. Çırılçıplak kalana kadar soyundum. Neyim varsa maymuna verdim. Maymun elbiselerimi giydi, kravatımı taktı. Bir de gözlükle çanta olsaydı seni daha iyi savunurdum, dedi. Yeniden yargılanma alanına alındık. Avukatım maymun, sayın jüri üyeleri, bütün tanıklar dinlendikten sonra biz savunmamızı yapacağız, dedi. Başkan, tanık eşeği çağırın, dedi. İçeri giren eşek şöyle konuştu. Bu Adem aleyhisselam oğlu konuşan hayvan, bir avuç saman karşılığında bütün dünyanın yükünü sırtıma yükler. Bana taşıttırır. Onun da ömrünün sonuna kadar eşekleri sırtında taşıma cezasını çarptırılmasını isterim. Tanık olarak dinlenen at da şöyle dedi. Ben özgür bir hayvanken beni ahıra kapayıp ağzıma gem vuran, özgürlüğümü isteyince beni dizginleyen, bağımsızlığımı isteyince beni bir kazığa bağlayan işte bu Adem aleyhisselam oğlu konuşan hayvandır. Onun da ahıra kapatılıp ağzına gem takılıp dizginlenmesini isterim. Tanık koyun şöyle konuştu. Ben yeryüzünün en sessiz, en suçsuz, en zavallı hayvanı olduğum için boynuzumdan kemiğime, etimden gübreme, tüyümden sütüme kadar her neyim varsa alan, sırtımdan geçinen bu konuşan hayvanın da ömrünün sonuna kadar sırtımdan geçinilmesini dilerim. Fareler kapana kıstırdığımdan, köpekler kendilerini aşağıladığımdan, develer aç sus bıraktığımdan şikayet ettiler. Bütün hayvanlar dinlendikten sonra söz sırası savunmamı yapacak olan maymuna geldi. Avukatım maymun ayağa kalkıp öksürdü, sonra söze başladı. Pek sayın üyeler, müvekkilim o kadar ağır suçlar işlemiş ve suçluluğu gerek tanıkların anlattıklarından, gerek kendi uğursuz suratından o kadar belli olmuştur ki, savunma için söyleyeceğim her söz gereksiz, yersiz kalmıştır. Ancak şu noktayı gözünde tutmanızı rica ederim. Sanık önünde sonunda insandır. Bütün bu tanıkların anlattığı suçları işlemek, başkalarının sırtından geçinmek, öldürmek, işkence etmek, boğmak, kesmek, hatta kendi buluşu silahlarla kendi kendini yok etmeye çalışmak, onun insanlığının kaçınılmaz bir sonucudur. Bir insandan bunlardan başka daha ne beklenebilirdi? Tanrı onu insan yaratmakla en büyük cezasını vermiş. Biz ona daha başka ne ceza versek, bunun yanında hiç kalır. Savunmamız bu kadardır. Adaletli yargınızı bekliyoruz. Jüri üyeleri fısıldaştılar. Sonra başkan yargıyı bildirdi. Sanığın suçları sabit görülmüş ve ömrünün sonuna kadar insan kalarak, insanlığının suçunu ve kendisinden davacı bütün hayvanların ahını çekmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kan ter içinde uyandım. Başımı dayadığım masadan kaldırdım. Yanıma bakındım. Sonra aynaya baktım. Evet, hayvanların ahı tutmuştu. Ben bir insandım. Tıpkı koyun gibi benim de sırtımdan geçiniyorlardı. Deve gibi yük taşıyor, eşek gibi her yapılana katlanıyordum. Bütün hayvanların ahı üzerimde toplanmıştı. Evet, ben bir insandım. İnsan kalmaya da mahkumdum. 19. ayrım sonu, sayfa 259.